Ayrım 46.
Mısırlı bahçıvan bana orada yaşayan Hiksoslu komutanın Mısırlı adetlerimizden çok hoşlandığını ve onları taklit etmeye çalıştığını anlattı. Birkaç gün içinde daireyi hanımımın oturabileceği hale getirmiştim. Sonra Memnon'a gidip kraliçeyi evine getirmek için izin istedim. Firavun'un krallığını düzene sokmak için işi başından aşkındı ama bir an hepsini bırakıp beni kucakladı. Her şey yolunda gidiyor Tata. Yurdunuza hoş geldiniz majesteleri ama daha yapacak çok şey var. Böyle baş başa olduğumuz zaman bana mem demeni emrediyorum. Firavun gülümsedi ama haklısın yapacak çok şey var ve Salitis ile ordusu çok geçmeden burada olurlar. Biz sadece birinci küçük çatışmayı kazandık. Büyük savaşlar henüz önümüzde. Bana büyük zevk verecek olan bir görevim daha var mem. Ana kraliçenin dairesini hazırladım. Gidip kendisini Elefantin'e getirebilir miyim? Mısır toprağına ayak basmak için çok bekledi. Hemen git Tata ve kraliçeyi Masara'yı da getir. Nehir çok kabarmış ve çöl yolu da çok engebeliydi. İki kraliçenin koltuklarını kıyı boyunca 100 köle taşıyarak yeşil vadimize getirdiler. Sınırı geçtiğimizde ilk rastladığımız binanın bir tapınak olması rastlantı değildi. Yolu oradan geçecek biçimde planlayan bendim. Hanımım koltuğunun perdesini çekerek "Bu ne tapınağı Tayita?" diye sordu. "Ak, Horus tapınağı hanımım. Burada dua etmek ister miydiniz?" "Teşekkür ederim," diye mırıldandı. Yaptığım şeyi anlamıştı. Onun koltuğundan inmesine yardım ettim. Taş binanın serin loşluğuna girerken koluma dayandı. Orada birlikte dua ettik. Tanus'un dünyada kendisini en çok seven iki insanın seslerini duyduğundan hiç kuşkum yoktu. Yola çıkmadan önce hanımım yanımızdaki bütün altını rahiplere vermemizi emretti. Ve tapınağın bakımı ve güzelleştirilmesi için daha fazla yardım göndermeye söz verdi. Elefantin'deki saraya vardığımızda artık iyice bitkinleşmişti. Karnındaki şey her gün biraz daha büyüyordu. Onu bahçede bir şezlongun üzerine yatırdım. Gözlerini kapatarak bir süre dinlendi. Sonra bana bakarak gülümsedi. "Burada mutluyduk ama acaba ölmeden önce Teb'i bir kere daha görebilecek miyim?" Ona yanıt veremedim. Tutamayacağım sözler vermekten hiç hoşlanmazdım. Teb'e dönmeden ölürsem oraya götürüp güzel kentimi görebileceğim bir yerde mezarımın yapılmasını istiyorum. Bu konuda bana söz verebilir misin? Bütün kalbimle söz veriyorum. Bundan sonraki günlerde Aton'la birlikte yukarı krallıktaki eski casus ağımızı canlandırmaya başladık. Eskiden bizim için çalışanların çoğu ölmüşse de işlerinde sağ olanlar da az değildi. Altın ve yurtseverlik yemleriyle her köy ve kentte onlar bize daha genç yeni casuslar buldular. Bu casuslar sayesinde hangi kentlerde hangi Hiksos birliklerinin bulunduğunu, hangilerinin yürüyüşe geçtiğini öğreniyorduk. Gemilerinin ve arabalarının sayısını tam olarak biliyorduk. Ve Nil suları geriledikçe bu büyük insan ve araç kalabalığının güneye, Teb'e doğru ilerlemesini izleyebiliyorduk. Ben düşman ordusundaki Mısırlılara Firavun Tamose adına gizli mesajlar gönderiyor, onları ayaklanmaya davet ediyordum. Bunlar birer ikişer hatlarımıza geldikçe aldığımız değerli bilgiler de artıyordu. Çok geçmeden Hiksos ordusundan kaçanlar bir sel halini aldı. İki tam alay silahlarıyla birlikte mavi bayraklarını sallayarak bize katıldılar. 100 savaş gemisinin mürettebatı da isyan edip Hiksoslu subaylarını öldürmüşlerdi. Bunlar bize katılmaya geldiklerinde önlerinde Teb limanında ele geçirdikleri bir yük gemisi filosu vardı. Ve bunlar da tıka basa tahıl, yağ, tuz ve kereste doluydu. Bu arada küçük bir evcil Gunu sürüsü dışında tüm birliklerimiz şelaleyi aşıp kent çevresine yerleşmişlerdi. Gunuları en sona bırakmıştım. Kuzey kulesindeki gözetleme yerimden at sürülerinin iki kıyı boyunca millerce uzandığını görüyordum. Asker kamplarının mutfak ateşlerinin dumanı havaya mavi bir renk veriyordu. Her gün biraz daha güçleniyorduk ve Mısır'ın tümü bir beklenti ve heyecan dalgasıyla kabarmıştı. Aldığımız her solukta özgürlüğün baş döndürücü kokusunu içimize çekiyorduk. Kemit yeniden doğuş sürecine girmiş bir ulustu. Halk sokaklarda ve meyhanelerde yurtsever marşlar söylüyor, fahişeler ve şarap tüccarları şişmanlıyordu. Aton ile ben haritamızın üzerine eğildiğimizde bambaşka bir tablo görmekteydik. Biz Hiksos devinin titreyerek uyanmakta olduğunu ve bize doğru zırhlı yumruğunu uzattığını görüyorduk. Memphis ile Delta'nın bütün kentlerinden yola çıkan Kral Salitis kuvvetleri üzerimize doğru gelmekteydi. Yollar hep onun arabalarıyla, nehir onun gemileriyle doluydu ve hepsi de Tebe doğru akmaktaydı. Hiksos arabalarının komutanının Tebe gelip tüm at ve arabalarıyla kent dışında kamp kurmasını bekledim. Sonra Firavun Tamose'nin savaş konseyinin önüne çıktım. Majesteleri, size düşmanın şu anda Teb'de 120 bin atı ve 12 bin arabası olduğunu bildirmeye geldim. 2 ay sonra Nil yeteri kadar alçaldığında Apaşan harekete geçecektir. Kratas bile ciddiydi bu kez. Bundan daha kötü koşullar da gördük diye söze başladıysa da kral onu susturdu. Kraliyet atları komutanının yüzünden bize söyleyecek başka şeyleri olduğunu anlıyorum. Haklı mıyım Taita? Firavun her zaman haklıdır dedim. Gunularımı şelalenin ötesinden getirmeme izin vermenizi istiyorum. Kratas güldü. Set'in kel kafası aşkına Taita, Hiksoslara karşı o komik hayvanlarınla mı çıkacaksın? Ben de kibarlık edip kendisiyle birlikte güldüm. Kratas'ın mizah anlayışı komuta ettiği o vahşi şilluklardan fazla değildi. Ertesi sabah Hue ile Gunuları getirmeye gittik. Bu sırada sayıları başta 6000 olan bu zavallı hayvanlardan sadece 300 tane kalmıştı. Ancak bunlar da evcilleştikleri için insan elinden yem bile yiyorlardı. Onları daha fazla zayıflatmamak için ağır bir tempoyla dönüşe başladık. Remrem'in Hiksoslarla yaptığı ilk çatışmada ele geçen atlar benim emrim üzerine kuştan getirdiğimiz atlardan ayrı bir yere sokulmuştu. Hui ile Gunuları da aynı otluğa saldık ve kısa bir alışma devresinden sonra hayvanlar birlikte otlamaya başladılar. O gece Gunularla Hiksos atlarını aynı ahıla soktuk. Ben Hui'yi başlarında bırakıp Elefantin Adası'ndaki saraya döndüm. Bundan sonraki günler epey kaygılı olduğumu itiraf etmeliyim. Bu hilenin başarısına çok güvenmiştim ama ne de olsa bu pek anlamadığım doğal bir olaydı. Başarısız olursak bizden çok fazla olan bir düşmanla karşılaşacaktık. O gece Aton'la geç saatlere kadar çalıştıktan sonra masa başında uyuyakalmışım. Bir süre sonra Hui'nin tartaklamasıyla uyandım. Hui rıhtımda at da hazırlamıştı. Adadan kayıkla karşıya geçtikten sonra atlara atlayıp ahılların oraya 4 nala gittik. Hiksos atlarının 7'sinin ağız ve burunlarından yoğun yeşil bir irin akmaktaydı. Seyisler boyunlarını kesip içleri boş bambu kamışlar yerleştirmeye başlamışlardı bile. Başardık diye bağırdı Hui. Sarı boğan, başardık. Kıyıda haftalardır bugüne kadar bekleyen sallar duruyordu. Atları hemen bunlara yükledik, Gunular ağılda kaldılar. Ele geçirdiğimiz Hiksos teknelerinin arkasına bağlayıp rüzgarı ve akıntıyı arkamıza alarak Lord Apaşa'nın armağanımızı sunmak üzere Tebe doğru yola çıktık. Kom 10 boyu geçer geçmez mavi bayrağı indirip Hiksos bayrağını çektik. Salları çeken gemilerin kürekçilerinin çoğu Hiksos egemenliğinde doğmuşlardı. Çoğunun ana babası karışıktı ve yabancı dili iyi konuşuyorlardı. Kom Ombo'nun 2 gece kuzeyinde bir Hiksos gemisi yolumuzu kesti. Yüzümüzü kontrol etmek için bir grup gönderdiler. Lord Apaşa'nın arabaları için at dedi babası. Hiksoslu ama annesi soylu bir Mısır kadını olan kaptanımız. Rastgele bir kontrolden sonra yola devam etmemize izin verdiler. Tebe kadar daha 2 kere durdurulduk ama kaptanımız gemiye çıkan Hiksoslu subayları kandırmayı başardı. Beni kaygılandıran şey atların durumuydu. Tüm çabamıza karşın ölmeye başlamışlardı. Ayakta kalanlar da acınacak haldeydiler. Leşleri suya atıp yola devam ettik. Benim ilk planım atları Teb limanındaki Hiksoslu levazımcılara satmaktı ama attan anlayan hiç kimse bu zavallı sürüye ikinci bir kez dönüp bakmazdı. Hu ile başka bir yola başvurmaya karar verdik. Tebe güneş batmak üzereyken vardık. O tanıdık yerlere bakınca yüreğimde bir şey kopacak gibi oldu. Kentin duvarları batan güneşin son ışıklarıyla kızıllaşmıştı. Lord Intef için yaptığım o üç zarif kule hala göğü göstermekteydi. Horus'un parmakları denirdi onlara. Sol kıyıda yarım bıraktığım Memnon Sarayı Hiksoslar tarafından tamamlanmıştı. Asya etkisinin göze hoş göründüğünü itiraf etmeliydim doğrusu. Kent duvarlarının dışındaki insan, at ve araba kalabalığını görebiliyorduk. Gelen raporların doğruluğuna karşın böylesine bir kalabalığı hayal etmek olası değildi. Elefantin adasında bıraktığımız o küçük kahraman orduyu hatırladıkça yüreğim daralıyordu. Kıyıya biraz daha yaklaşınca kokuyu aldık. Bir yerde kamp kurmuş olan bir ordu kendine özgü bir koku çıkarır. Bu pek çok kokunun karışımıdır. Hayvan pisliği ateşi, yiyecek, yeni kesilmiş ot ve atların amonyak kokularıyla açık çukurlardan yükselen insan pisliği, deri at teri ve ekşi bira kokusu. Her şeyden çok insan kokusu, çadırlarda ve izbelerde birbirine yakın yaşayan on binlerce insanın kokusu. Ben kaptanın yanında durarak kendisini doğu kıyısına yönelttim. Kent duvarlarının hemen dışındaki kereste tüccarlarının rıhtımını hatırladım. Burası hala duruyorsa sürümüzü indirecek en iyi yerdi. Rıhtıma girişini bulduk. Kürekleri içeri çektik. Rıhtım da hatırladığım gibiydi. Biz yanaşırken rıhtım müdürü gemiye çıkıp belgelerimizi ve ticaret ruhsatımızı görmek istedi. Kendisini selamlayarak, "Ekselansları kusura bakmayın ama feci bir kaza oldu. Ruhsatlarım rüzgarda uçtu gitti. Setin bir oyunu herhalde," dedi. Adam öfkeli bir kurbağa gibi şişti. Sonra şişko eline bir altın yüzük yerleştirince yine eski haline döndü. Madeni dişleri arasında kontrol ederek güle oynaya gitti. Ben seyislerden birini kıyıya, rıhtımı aydınlatan kandilleri kısmaya gönderdim. Meraklı gözlerin kıyıya indirdiğimiz atların durumunu görmelerini istemiyordum. Hayvanlardan bazıları ayakta duramayacak kadar güçsüzdüler. Diğerleri nezleliydi. Burunlarından, ağızlarından salyalar, irinler akıyordu. Sonunda ayakta kalan sadece 100 at vardı. Bunları araba yolundan casuslarımızın at birliklerinin bulundukları söyledikleri yana getirdik. Casuslarımız Hiksos 1. Araba Tümeni'nin parolasını da söylediklerinden nöbetçilerin kuşkusunu uyandırmadan geçebildik. Kamp boyunca atlarımızla giderken hastalıklı hayvanları Hiksosların 20 araba tümeninin arasına birer ikişer bıraktık. Doğu gökyüzünde şafağın ilk ışıkları görünmeye başladığında yine kereste rıhtımına döndük. Geldiğimiz gemilerden biri bizi beklemiş, diğerleri hastalıklı atları indir indirmez geri dönmüşlerdi. 10 gün sonra Elefantin Adası limanına girdik. Firavun Tamose'ye raporumu verdikten sonra haremin ardındaki bahçeye koştum. Hanımım Kameria'nın gölgesinde yatıyordu. Öylesine zayıf ve solgundu ki kendisini görünce ellerimin titremesini önleyemedim. Beni görünce ağlamaya başladı. "Seni özledim Taita. Birlikte olmak için o kadar az zamanımız kaldı ki." Nil yatağına dönmeye başlamıştı. Tarlalar yeni ve zengin kara çamurdan örtüleriyle bir kere daha ortaya çıkınca yollar kurumaya başladı. Kısa bir süre sonra ekim zamanı gelecekti ve de savaş. Aton ile kuzeyden gelen her casus raporunu heyecanla okuyorduk. Beklediğimiz haber sonunda geldi. Saat gecenin 3. nöbetiydi ama ikimiz de hala Aton'un odasında çalışıyorduk. Kirli papürüs parçasını kapıp kralın dairesine koştum. Kapıdaki nöbetçiler hangi saatte olursa olsun içeri girmem için izin verme emri almışlardı. Ancak beni odanın perdeli kapısı önünde kraliçe Masara karşıladı. "Onu şimdi uyandırmana izin veremem Taita. Bir aydır ilk kez kesintisiz uyuyor. Majesteleri, onu hemen görmem gerek. Bu bana kendisinin emirler." Biz orada tartışırken içeriden kralın sesi duyuldu. "Sen misin Taita?" Perde yana açıldı. Kral tüm görkemiyle çırılçıplak önümüze dikildi. "Ne var Tata?" "Kuzeyden haber geldi. Hiksos kampından müthiş bir hastalık. Hiksos ordularını kırıp geçirmekteymiş. Atlarının yarısı ölmüş. Her günde binlercesi hastalanıyormuş." "Sen bir sihirbazsın Tata. nasıl seninle ve gurnularınla alay edebildik bilemiyorum doğrusu. Omuzlarımı kavrayıp gözlerimin içine baktı. Benimle birlikte zafere gitmeye hazır mısın? Hazırım Firavunum. O zaman kaya ve zincir arabaya koş ve mavi bayrağımı çek. Tebe gidiyoruz. Sonunda dört tümen araba 30.000 piyade askeriyle 100 kapılı kentin önüne geldik. Hiksos ordusu dev bir yılanın kıvrımlarının açılması gibi saf saf önümüze dizilmekteydi. Mızrak uşuları ve subayların altın miğferleri sabah güneşinde parlıyordu. Apaşan ile arabaları nerede diye kral sordu. Nehrin en yakınındaki Horus'un parmaklarına baktım. Kuleden sarkan renkli bayrakları güçlükle seçebiliyordum. Apaşa'nın ortada 5 tümeni var. 6 tümen de yedekte tutuyor. Onlar da kent surlarının gerisinde dedim. 3 kuleden en yükseğine yerleştirdiğim casusun renkli bezlerle gönderdiği mesajları okuyordum. Onun oradan savaş alanını kuş bakışı görebildiğini biliyordum. Bu sadece 11 tümen eder Tata. Onun 20 tümeni olduğunu biliyoruz. Gerisi nerede? Sarı boğan dedim. Ayakta durabilen her atını oraya sürdüm. Horus adına haklı olduğunu umarım. Apaşan bize bir sürpriz yapmaya kalkmasın da. Kral omuzuma dokundu. Zarlar atıldı artık Tata. Bundan sonra değişmek olanaksız. Tanrıların bize verdiği ile yetinmek zorundayız. Haydi şimdi teftişe çıkalım. Dizginleri alarak arabayı ordunun önüne çıkardım. Kral kendisini askerlere gösteriyordu. Onun varlığı hepsine cesaret verecekti. Atları tırısa kaldırarak uzun saflar boyunca sürdüm. Kaya ve zincirin sırtları güneşte cilalı bakır gibi parlayana kadar fırçalanmıştı. Kral arabası incecik bir altın tabakayla kaplıydı. Gösterişi olan tutkumla ancak bu kadarcık bir ayrıcalığa izin vermiştim. Altın papirüs inceliğinde dövülerek levha haline getirilmişti. Arabanın ağırlığına sadece 100 debenlik bir fazlalık getirmesine karşın müthiş bir görkemlilik kazandırmıştı. Düşman ya da dost, gören herkesin bunun Firavun'un arabası olduğundan asla kuşkusu olamazdı. Kebui'den dönüşe başladığımız gün Tep merkezindeki Horus tapınağında kurban kesene kadar saçlarımı kesmeyeceğime yemin etmiştim. Saçlarım şimdi belime kadar uzamıştı ve beyaz tellerini örmek için Indus Nehri ötesinden ithal edilmiş bir kınayla boyamıştım. Saçımın kızıl parıltısı güzelliğimi kat kat artırıyordu. Üzerimde basit bir kolalı keten etek ve çıplak göğsümde cesaret altını vardı. Genç firavunumu gölgede bırakmak istemediğimden başka bir süs takmamış ve makyaj yapmamıştım. Şilluklar saflar halinde arka arkaya dizilmişlerdi. Kratos onları benim geliştirdiğim araba taktikleriyle kusursuz hale geldiklerinden emin olana kadar eğitmişti. Uzun mızraklarının yanı sıra her biri bir dizi çubuk ve bunları güçlendirecek meşin kayışlar taşıyordu. Sivri çubukların önlerine dikmişler, Hiksos arabalarının saldırısına hazırdılar. Onların ardında Mısır okçuları aralarından geçip öne çıkmaya ya da savaşa göre geri çekilmeye hazır olarak bekliyorlardı. Onlar da yaylarını havaya kaldırarak Tamose, Mısır ve Tamose diye bağırdılar. Başında mavi savaş tacı, alnında iki krallığın akbaba ile kobrasının mücevherlerden gözlerinin parıldadığı halkı olan Firavun, mavi kılıcını kaldırarak askerleri selamladı. Remrem 1. Astes 2. Lord Aker de 3. tümenin başındaydı. 10.000'in en iyisi rütbesine yeni yükseltilen yüzbaşı Hui de 4. tümene komuta etmekteydi. Malzememizi ve yedek atlarımızı iki şülluk alayı koruyordu. Ortalarda boruların çaldığını duyduk. Başlıyor işte diyen Mamnon ilerisini işaret etti. Hiksos arabalarının toz bulutları kaldırarak harekete geçtiklerini gördük. Evet, Apaşan arabalarını gönderdi. Ordularımız kavuştuğunda okçularımız atlara nişan alarak Hiksosları ok yağmuruna tuttular. Hayvanlar devrildikçe hatlarında boşluklar beliriyordu. Tam son anda bizim arabalarımız rüzgarın savurduğu duman gibi ortadan yok oldular. Sürücülerimiz üstün hız ve manevra yeteneklerini kullanmışlardı. Hiksos hattıyla karşılaşacak yerde onların arasındaki gediklerden dalıp ileri gitmiştik. Bunu Arabalarımızın tümü başaramamışsa da Lord Acker 5 arabadan 4'ünü Hiksos hatlarının gerisine taşıyabilmişti. Arabalarımız orada sert bir dönüş yaparak bu kez oklarını Hiksosluların gerisine yağdırmaya başladılar. Hiksos arabaları mürettebatına önden koruma sağlayacak biçimde inşa edilmişti ve okçuları arabanın kenarlarına ileri ok atacak biçimde yerleştirilmişlerdi. Şimdi arkadan saldırıya uğradıklarından bir panik koptu. Bazı arabalar bizimle yüz yüze gelebilmek için savaş alanı ortasında dönmeye çalıştılar ve yanlarındaki arabalarla çarpışıp devrildiler. O korkunç tekerlekler bıçakları kendi yanlarındaki atları parçaladı. Mısır okçularının ok yağmuru şillikların üzerinden aşıp Hiksos saflarına düşmeye başlayınca yeni bir panik daha koptu. Memnon emir verip de "Biz aradan çekildiğimizde Hiksoslar öne doğru saldırmak zorunda kaldılar ve bu arada yere çakılı sivri kazıklara tosladılar. Bunların arasından kurtulanlar şillukların mızraklarıyla karşılaşmışlardı. Hala kontrol altında olan arabalar şilluk saflarına saldırınca hiçbir direnmeyle karşılaşmadılar. Kara saflar önlerinde açılıp atların geçmesine izin veriyorlar ama hemen sonra arkalarından kapanıyorlardı. O uzun boylu söğüt yapılı kara şeytanlardan her biri anadan doğma cambazdı. Bunlar uçar gibi giden arabaların arkasına atlıyor, hançer ya da mızraklarıyla araba mürettebatının işini bitiriyorlardı. Hiksos arabalarının ardından saldırıyı desteklemeye gelen Hiksos mızrakçıları şimdi açıkta kalmışlardı. Başıboş at ve arabalar saflarında gedikler açıyordu. Bir an savaş alanının ortasında darmadağın olunca Memnon bu fırsatı kaçırmadı. Lord Acker'in atları yorulduğu için Memnon onları yedeğe aldı. Bu arada biz de atlarımızı değiştirdik. Bizim arkada yedekte 6000 atımız vardı. Hiksosların kaç atı kaldığını çok merak ediyordum doğrusu. İkinci saldırıya geçmeden önce dönüp kente baktım. Tozdan ortalık iyice kararmıştı ama bir ara Horus'un parmaklarındaki iki beyaz bayrağı seçebildim. Oradaki casusumuzun uyarı işaretiydi bu. Bu kere dönüp kentin doğu kalesine baktım. Efendimiz diye bağırarak o yanı gösterdim. Kral işaret ettiğim tarafa bakınca Hiksos arabalarının ilk birliğinin duvarın ardından çıktıklarını gördü. Diğerleri de yürüyüşe geçen savaşçı kara karıncalar gibi onu izlediler. Memnun savaşın uğultusunu bastıran bir sesle apaşan piyadesini kurtarmak için yedeklerini savaşa sürüyor diye bağırdı. Kuşatılmamak için piyadenin kaçmasına göz yummak zorundaydık. Hemen apaşanın arabalarına döndük ve devrilmiş arabalar, ölü ve yaralı atlar, ölmek üzere olan insanlar arasından geçtik. Tam kavuşacağımız sırada ayaklarımın ucunda yükselip ileri baktım. Düşman arabalarının hareketinde bir gariplik vardı. Birden olanları anladım. Efendimiz atlara bakın diye bağırdım. Arabalara hasta atları koşmuşlar. Öndeki atların göğüsleri ağızlarına akan sarı irinle boyanmıştı. Atlardan biri hemen orada gözlerimin önünde sendeledi ve yere devrildi. Tatlı Isis, haklısın. Atlar savaşa girmeden işleri bitmiş bile. Memnun bir anda ne yapması gerektiğini anlamıştı. Arabaları bir kere saldırıya geçtikten sonra onları durdurmak üstün kontrolünün bir göstergesiydi. Bu son anda bile çatışmadan kaçınabildi. Hiksosların saldırısı karşında bir çiçek gibi açıldık. İki yanlarından kayarak kendi hatlarımıza doğru atılarak atlarını son bir gayretle koşturmak zorunda bıraktık.